Ayrım 13, 5. Kadın, Henning Mankell, sayfa 141. Skane, 12-17 Ekim 1994, 13. bölüm. Wallander yatağında yatmış, babasıyla Rydberg'in aynı mezarlıkta yattığını düşünürken telefon çaldı. Zilin Linda'yı uyandırmaması için ahizeyi hızla kaptı. Tüm benliğini kaplayan çaresizlik duygusuyla nöbetçi polisin söylediklerini dinledi. Polisler henüz Mars Winholm'un güneyindeki ormanlık alana ulaşmamışlardı. Koşucu yanılmış olabilirdi ama yine de bu olasılık azdı. Nöbetçi polis koşucu hem soluk soluğa kalmış hem de korkmuş olmasına karşın sesinin titremediğini de belirtti. Wallander hemen olay yerine gideceğini söyledi. Elinden geldiğince gürültü yapmamaya çalışarak giyindi. Ama mutfakta Linda'ya bir not yazmaya hazırlanırken kızını gördü. ''Ne oldu?'' diye sordu Linda uykulu bir sesle. ''Ormanda bir erkek cesedi bulunmuş.'' diye karşılık verdi Wallander. ''Tabii hemen beni aradılar.'' Linda başını hayretle iki yana salladı. ''Korktun mu?'' ''Neden korkacaktım?'' ''Ölen insanlardan.'' Wallander kızının söylemeye çalıştığı şeyleri anlamaktan çok sezinlemişti. ''Korkma, bu benim işim ve benim işimde de korkuya yer yoktur. Birinin bu tür olaylarla ilgilenmesi gerek.'' Kızına az sonra döneceğini ve onu havaalanına götüreceğini söyledi. Wallander, Mars Winholm'a yaklaşırken ormanda bulunan cesedin Gösta Runfeld'e ait olabileceği aklına geldi. Telefonu çalmaya başladığında kasabadan yeni çıkmıştı. Polis memurları raporu onaylıyorlardı. ''Cesedin kime ait olduğunu öğrenebildiniz mi?'' diye sordu Wallander. ''Hayır, yarı çıplak bir haldeydi zaten. Görüntü korkunç.'' Wallander midesinde düğümler oluştuğunu hissetti ama bir şey söylemedi. ''Sizi kavşakta bekleyecekler. Mars Winholm yazısını görünce ilk sapaktan çıkın.'' Wallander telefonu kapatarak gaza bastı. Kendisini bekleyen görüntüyü düşünmemeye çalışıyordu. Uzaktaki polis arabasını görünce frene basıp yavaşladı. Arabanın yanında bir polis memuru duruyordu. Peters'i hemen tanıdı. Wallander penceresini açarak ona baktı. ''Hoş bir şey görmeyeceksin.'' dedi Peters. Wallander onun bu sözlerle ne demek istediğini anlamıştı. Peters bu konuda çok deneyim kazanmıştı. Sıradan olaylarda bu sözcükleri asla kullanmazdı. ''Kimliği saptandı mı?'' ''Üstünde pek bir şey yoktu ki. Git de kendin gör.'' ''Peki onu bulan adam nerede?'' ''O da orada.'' Peters arabasına bindi. O önde, Wallander arkada yola koyuldular. Karşılarına bir meydan çıktı. Yolda zaten burada bitiyordu. ''Bundan sonrasını yürüyerek gitmek zorundayız.'' dedi Peters. Wallander arabasının bagajındaki botlarını ayağına geçirdi. Peters ile Wallander'in daha önce hiç görmediği Bergman adındaki genç polis memurunun elinde güçlü el fenerleri vardı. Tepeye çıkan yolu izlediler. Havaya sonbahar kokusu çökmüştü. Wallander keşke daha kalın bir ceket giyseydim diye geçirdi içinden. Eğer tüm geceyi bu ormanda geçirecekse nezle olması işten bile değildi. ''Geldik sayılır.'' dedi Peters. Wallander bunun kendisi için bir uyarı niteliğinde söylendiğini fark etti. Yine de gördüğü manzara karşısında şaşırıp kalmıştı. İki el fenerinin ışığı ağaca bağlanmış yarı çıplak bir erkek cesedini aydınlatıverdi birden. Wallander kıpırdamadan durdu. Yakınlardan gelen bir kuş sesi duyuldu. Yavaşça ağaca doğru bir iki adım attı. Adamın kafasıyla gövdesi öne fırlamış gibiydi. Wallander cesedin yüzüne bakmak için hafifçe çömeldi ve kuşkularında haklı olduğunu gördü. Runfeld'in evinde gördüğü fotoğraflar birkaç yıllık olmalarına karşın bunun o olduğundan hiç kuşkusu yoktu. Wallander yerinde doğrularak birkaç adım geriledi. Başka bir konudan da artık iyice emindi. Erikson'la Runfeld arasında kesinlikle bir bağ vardı. Katilin kullandığı dil bu kez sözcük seçimi farklı olsa bile yine de aynıydı. Kuyu ve ağaç. Bu kesinlikle bir rastlantı olamazdı. Peters'e dönerek ekibi topla dedi. Peters evet dercesine başını salladı. Wallander telefonunu arabada unuttuğunu fark etmişti. Bergman'a telefonunu arabadan almasını ve torpido gözündeki feneri de getirmesini söyledi. ''Cesedi bulan adam nerede?'' Peters feneriyle sağ tarafı aydınlattı. Bir kaya parçasının üstünde yüzünü elleriyle örtmüş eşofmanlı bir adam oturuyordu.
Adamın adı Lars Olson dedi Peters. Buraya yakın bir çiftlikte oturuyormuş.
Gece yarısı ormanda ne işi varmış?
Antrenörmüş dedi Peters fenerini Wallander'a uzatarak.
Fenerin ışığıyla birlikte başını kaldıran adamın yanına yaklaştı. Adamın yüzü kireç gibiydi. Wallander kendisini tanıttıktan sonra adamın yanına oturdu.
Demek onu sen buldun.
Olson Wallander'e her şeyi başından sonuna kadar anlattı. Televizyondaki kötü filmden, antrenör olduğu için koşması gerektiğinden, kestirmeden gitmeye karar verişinden ve başındaki lambanın ışığında bu adamı görüşüne değin ayrıntılarıyla her şeyi anlattı.
Onu kaçta bulduğunu tam saatiyle söylemişsin dedi Wallander nöbetçi polisin söylediklerini anımsayarak.
Saatime bakmıştım diye karşılık verdi Olson. Bu benim alışkanlıklarımdan biri. Daha doğrusu kötü alışkanlıklarımdan biri. Önemli bir şey olduğunda her zaman saatime bakarım. Eğer saatim olsaydı doğar doğmaz saatime bakardım herhalde.
Wallander ona bakarak gülümsedi.
Demek hemen hemen her akşam burada koşuyorsun.
Dün gece de burada koştum. Ama daha erken koşmuştum. 2 tur attım. Önce uzunu sonra da kısa yolu koştum. Ve sonunda da kestirmeden koştum.
Saat kaçtı?
21.30 ile 22 arasıydı.
Dün akşam burada bir şey var mıydı?
Hayır.
Acaba onu görmeden yanından geçmiş olabilir misin?
Olson bir an için belliğini zorladı ama sonra da başını iki yana salladı. Her zaman o ağacın yanından geçerim. Eğer dün akşam da orada olsaydı mutlaka görürdüm.
Wallander ayağa kalktı. Ağaçların arasından kendilerine doğru yaklaşan fenerleri gördü.
Böyle bir şeyi kim yapabilir diye sordu Olson.
Bunu ben de çok merak ediyorum diye karşılık verdi Wallander.
Bergman Olson'un adını ve telefon numarasını yazarken Peters de karakolla görüşüyordu.
Wallander derin bir soluk alarak iple ağaca bağlı cesede yaklaştı. Bir an için babasını unuttuğunu şaşkınlıkla fark etti. Üstelik hem de ölümün karşısında babası nedense aklına gelmemişti. Ama yüreğinin derinliklerinde bunun nedenini biliyordu. Bu tür deneyimleri defalarca yaşamıştı.
Ölüler yalnızca ölmekle kalmıyorlar, onlar da insana ait her şeyi de beraberlerinde götürüyorlardı.
İlk tiksinti dolu dakikalardan sonra cesede yaklaşmak, cansız bir nesneye yaklaşmakla eşdeğerdeydi.
Wallander dikkatle Runfeld'in ensesini elledi. Bedeni buz gibiydi. Aslında bunu önceden tahmin etmişti. Açık yerlerde ölüm saatini saptamaya çalışmak çok zordu. Wallander cesedin çıplak göğsüne baktı. Derinin rengi cesedin burada ne zamandan beri asılı olduğuna ilişkin herhangi bir ipucu vermiyordu. Fenerini Runfeld'in boğazına doğru hafifçe kaldırınca çürükleri gördü. Bu da adamın asıldığı anlamına geliyordu. Bakışlarını iplere çevirdi. Kalçalarından kaburga kemiklerine kadar bağlanmıştı. Düğümler oldukça basıktı ve ip çok sıkı değildi. İpin gevşek olmasına şaşırdı. Bir adım gerileyerek feneriyle cesedin tüm bedenini aydınlattı. Sonra da attığı adımlara dikkat ederek ağacın etrafında dolaştı. Ağacın çevresinde tek bir daire çizdi. Peters hala telefonda konuşuyordu. Wallander'in bir cekete gereksinimi vardı. Arabasının bagajında yedek bir ceket bulundurması gerektiğinin farkındaydı. Uzun bir gece olacaktı. Olayların akışını gözlerinin önünde canlandırmaya çalıştı. Gevşek bağlanmış ipler sinirine dokunmuştu. Erikson'u düşündü. Runfeld'in öldürülmesi belki de beraberinde kendi çözümünü de getirebilirdi. Soruşturma çalışmalarına yeniden başladıklarında iki görüş açısı geliştirmeliydiler. İp uçları aynı anda iki ayrı yönü gösteriyordu. Bu da kafalarının karışmasına neden olabilir ve soruşturma alanının saptanmasını güçleştirebilirdi.
Wallander bir an için fenerini söndürerek karanlıkta düşünmeye çalıştı. Peters hala telefonda konuşuyordu.
Bergman da yanı başında kıpırdamadan duruyordu. Göste Rundfeld'in gevşek iplerle ağaca bağlı cesedi ise öylece duruyordu. İşin başında, ortasında ya da sonunda mıyız diye geçirdiği içinden Wallander. Elimizde bir seri katil mi var? Bu geçen yaz çözmeye çalıştığımız bir dizi cinayetlerden daha mı zor? Bu sorularına verecek yanıtları yoktu. Henüz yanıt bulabilmek için çok erkendi. Uzaklardan gelen araba seslerini duydu. Peters yaklaşmakta olan acil servis arabalarını karşılamaya gitti.
Wallander Linda'yı düşünerek umarım uyuyordur diye geçirdi içinden. Ne olursa olsun onu mutlaka sabah havaalanına götürmeliyim dedi kendi kendine. Birden babasının acısını yeniden içinde hissetti. Bay Bay'ı da çok özlemişti ve kendini çok yorgun hissediyordu, tükendiğini düşünüyordu. Roma'dan döndüğünde içinde hissettiği tüm enerji yok olup gitmişti, geriye hiçbir şey kalmamıştı. Bu tatsız düşünceleri kafasından uzaklaştırmaya çalıştı. Martinson ve Hanson ağaçların arasından yanlarına yaklaşırken Höglund ve Nyberg de onları izliyordu. Onların hemen arkasından da adli tıp teknisyenleriyle ambulans ekibi geliyordu. Ekibi Swedberg izliyordu. Grubun en sonunda da doktor vardı. Yolun ortasında bozulan bir karavandan çıkan insanlara benziyorlardı. Wallander iş arkadaşlarını yanına toplayarak işe başladı. Portatif jeneratöre bağlı projektörler ortalığı iyice aydınlatmıştı. Wallander kuyunun içindeki Erikson'un cesedini düşünmekten kendini alamıyordu. Sanki aynı olayın bir benzerini yaşıyorlardı. Olayların çatısı hem farklı hem de aynıydı. Katilin imzasının aynı olduğundan da neredeyse emindi. ''Bu Gösta Runfeld'' dedi Wallander. ''Vanya Anderson'u uyandırıp buraya getirmeliyiz. Birinin onun Gösta Runfeld olduğunu bir an önce kanıtlaması gerek. Vanya Anderson gelmeden onu ağaçtan indirmeliyiz. Vanya'nın onu bu şekilde görmesini istemem doğrusu.'' Runfeld'in nasıl bulunduğunu anlattı. 3 haftadan beri kayıptı diye sürdürdü konuşmasını. Ama eğer yanılmıyorsam ve Lars Olson haklıysa 24 saat önce öldürülmüş olması gerek. En azından bu ağaçla daha uzun zamandan beri bağlı değildi. Peki o zaman bunca zamandır neredeydi acaba?
Bunun bir rastlantı olduğuna inanmıyorum. Aynı katilin işi olmalı bu. Bu iki adamın ortak noktalarını bir an önce bulup çıkarmamız gerekiyor. Bu yüzden de 3 soruşturma var elimizde. Erikson, Runfeld ve ikisinin bir arada soruşturulmaları.
Ya aralarında bir ilişki yoksa diye sordu Svetberg.
Var diye karşılık verdi Wallander ve bunu da er ya da geç bulacağız. Bu iki cinayetin planlanış tarzı kurbanların rastgele seçilmediklerini ortaya koyuyor. Her ikisi de somut nedenlerden ötürü öldürüldü.
Gösta Runfeld eşcinsel olamaz dedi Martinson. Bir zamanlar evliymiş ve 2 çocuğu var.
Çift taraflı olabilir dedi Wallander ama bu soruları sormak için henüz çok erken. Şimdi yapmamız gereken çok daha acil ve önemli işler var. Birbirlerinden ayrıldılar. Çalışmalarını organize etmeleri uzun sürmedi. Wallander doktorun işini bitirmesini bekleyen Nyberg'in yanına gitti.
Sonunda bir cinayet daha işlendi dedi Nyberg bıkkın bir sesle.
Evet dedi Wallander ve bir kez daha karmaşık bir olayla karşı karşıya kaldık.
Daha dün birkaç hafta izin alayım diye geçiriyordum içimden dedi Nyberg. Erikson'u kimin öldürdüğünü bulur bulmaz izne çıkarım diyordum. Kanarya Adaları'na gitmeyi düşünüyordum. Şimdi orada havalar sıcaktır.
Nyberg kendisinden genellikle pek söz etmezdi. Wallander onun çok yorgun ve bıkkın olduğunu görüyordu. Her zaman işleri yoğundu. Wallander Şef Holgersson'la bu konuyu konuşmaya karar verdi. Her şeyi Nyberg'in üstüne atamazlardı. Tam o sırada da şefin geldiğini ve Hanson ve Höglund'la konuştuğunu gördü. Bu ikinci cinayetle birlikte medya başlarına üşüşecekti. Eski şefleri Björk medyanın baskısından nefret ederdi. Bakalım yeni şef neler yapacaktı? Wallander Holgersson'un yurt dışına bilgisayar satan bir firmada çalışan biriyle evli olduğunu biliyordu. 2 yetişkin çocukları vardı ve Ystad'ın kuzeyinde Hedeskoga'da bir ev satın almışlardı. Wallander şefin kocasının kendisine destek olduğunu umdu içinden. Buna gereksinimi vardı. Doktor yerinde doğruldu. Wallander onunla daha önce de karşılaşmıştı ama adını unutmuştu.
''Galiba boğulmuş'' dedi doktor.
''Asılmamış mı?''
Doktor ellerini iki yana açtı.
''Çıplak elle boğulmuş'' dedi. ''Birini çıplak elle boğduğunda bedende bastırmaktan ötürü farklı çürükler olur. Dikkatle bakınca baş parmağın izini görebilirsin.''
''Güçlü biri olmalı'' diye geçirdi içinden Wallander. ''Formda olmalı. Çıplak elle birini boğabilecek denli soğukkanlı olmalı.''
''Öleli ne kadar olmuş?'' diye sordu.
''Kesin bir saat vermek olanaksız.'' Ama son 24 saat içinde öldürüldüğü kesin, daha önce değil. Patolojistin raporunu beklemen gerek.
Cesedi indirelim mi?
Benim işim bitti dedi doktor.
O zaman benimki başlıyor diye mırıldandı Nyberg.
Höglund yanlarına geldi. Vanya Anderson geldi. Yolun kenarında arabanın içinde bekliyor.
Olayı nasıl karşıladı diye sordu Wallander.
Uyanması uzun sürdü ama şaşırdığını hiç sanmıyorum.
Nyberg ipleri çözdü. Runfeld'in cesedi sedyeye kondu. Vanya Anderson'u getirin dedi Wallander. Cesede baktıktan hemen sonra evine geri dönebilir.
Vanya Anderson'un yüzü kireç gibiydi. Wallander onun siyah giysiler içinde olduğunu fark etti.
Cesedin yüzüne baktı, derin bir soluk aldı ve başını evetlercesine salladı.
''Onun Gösta Runfeld olduğunu söyleyebilir misin?'' diye sordu Wallander. Bu sözlerinin nedenli saçma olduğunu düşünüyordu.
''Çok zayıflamış.'' diye mırıldandı Van Yanderson.
Wallander bu sözlerle irkildi.
''Zayıflamış demekle neyi kastetmek istiyorsun?''
''Yüzü çökmüş. 3 hafta önce hiç de böyle değildi.''
Wallander ölümün insanın yüzünü çok çabuk değiştirdiğini biliyordu. Ama Vanya Anderson'un tümüyle farklı bir şeyden söz ettiği anlaşılıyordu.
Yani onu son gördüğünden bu yana kilo mu vermiş diyorsun?
Evet, çok zayıflamış.
Wallander Anderson'un çok önemli bir şeyler söylediğini sezinliyordu.
Burada kalmana gerek yok dedi, seni evine gönderelim.
Anderson Wallander'a acı dolu bir ifadeyle baktı.
''Dükkanı ne yapacağım?'' diye sordu. ''Onca çiçeği ne yapacağım ben şimdi?''
''Dükkanı yarın açma.'' diye karşılık verdi Wallander. ''Önce bunu yap bakalım. Sonrasını da düşünürüz.''
Anderson yanıt vermeden başını sallamakla yetindi. Sonra da Höglund'un arkasından gitti. Wallander onun az önce söylediklerini düşünüyordu. 3 haftadan beri Runfeld ortada yoktu. Ortaya çıktığındaysa bir ağaca bağlanmış, büyük olasılıkla boğulmuş ve çok zayıflamıştı.
Wallander bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Biri ya da birileri onu kaçırmış ve hapsetmişti.
Kıpırdamadan durdu. Hapsetmek savaşla ilgili bir durumu da beraberinde getirebilirdi. Askerler esir alırdı. Şef Holgersson yanına yaklaşırken sendeledi. Az kalsın düşüyordu.
Üşüyorsun dedi.
Kalın bir ceket almayı unutmuşum diye karşılık verdi Wallander. İnsan bazı şeyleri hep unutuyor.
Şef hastane personeline bakarak başını salladı. Sedyeyi kaldırıp ambulansa doğru taşıdılar.
Tüm bu olanlar hakkında ne düşünüyorsun?
Katilin aynı kişi olduğunu. Başka türlü düşünmek saçma olur.
Doktor boğularak öldürüldüğünü düşünüyor.
''Bundan bir sonuç çıkarmak istemiyorum. Çok erken olur.'' dedi Wallander. ''Ama galiba nasıl olduğunu tahmin edebiliyorum. Ağaca bağlandığında henüz ölmemişti. Belki baygındı ama burada boğularak öldürüldü. Ve baygın olduğu için de karşı koyamadı.''
''Bundan nasıl emin olabilirsin?''
''İpler sıkı değil, gevşek bağlanmıştı. Eğer isteseydi ya da baygın olmasaydı kurtulmaya çalışabilirdi.''
İplerin gevşek olması kurtulmaya çalıştığını göstermez mi?
Güzel bir soru diye geçirdi içinden Wallander. Lisa Holgersson gerçek bir dedektifti.
Olabilir dedi ama Vanya Anderson'un söylediği bir şeyden ötürü sanmıyorum.
Anderson onun çok zayıflamış olduğunu söyledi.
Ne ilgisi var?
Zayıfladığı için de güçsüz olmalıydı.
Şef şimdi anlamıştı. İplerle bağlı olarak bırakıldı diye sürdürdü konuşmasını Wallander.
Katil cesedi saklamaya çalışmadı bile. İşte bu yüzden de Erikson cinayetine çok benziyor.
Peki ama neden burada diye sordu müdür. İnsan neden birini ağaca bağlar? Bu acımasızlığın nedeni ne olabilir?
Bunları anladığımız zaman büyük olasılıkla neden bu cinayetlerin işlendiğini de anlamış olacağız dedi Wallander.
Bir fikrin var mı?
''Çok fikrim var ama şu anda galiba en iyisi Nyberg'le adamlarının rahat rahat çalışmalarına izin vermek olacak. Burada kalmanın bence bir yararı yok artık. Sabah erkenden Yeastat'ta bir toplantı yapsak iyi olacak.''
Şef bu sözlere karşı çıkmadı. Sabahın ikisinde Nyberg'le adli tıp teknisyenleri ormanda yalnız kalmışlardı. Yağmur çiselemeye başlamıştı, rüzgar da çıkmıştı. Olay yerinden en son ayrılan Wallander oldu.
''Şimdi ne yapacağız?'' diye sordu kendi kendine. ''Nasıl ilerleyeceğiz? Elimizde ne kuşku duyduğumuz biri var ne de bu cinayetlerin nedenine ilişkin bir bilgi. Elimizde yalnızca Harald Berggren adında bir adamın günlüğü var. Bir kuş sevdalısıyla orkide meraklısı acımasızca öldürüldü.
Höglund'un söylediklerini anımsamaya çalıştı. Önemliydi. Berggren'in erkeksi dünyasına ilişkin bir şeyler söylemişti. Bu da katilin askeri bir geçmişi olduğunu düşündürtmüştü ona. Harald Berggren paralı bir askerdi bir zamanlar. Ne ülkesini ne de ilkesini savunmak için savaşmamıştı. Para karşılığında masum insanları öldürmüştü. İnsanları salt para için öldürmüştü.
Hiç olmasa elimizde bir başlangıç noktası var diye geçirdi içinden. Bu nokta çürüyünceye değin ona sıkı sıkı sarılmalıyız.
Nyberg'le vedalaşmak için yanına gitti. Araştırmamızı istediğin somut bir şey var mı diye sordu.
Hayır ama Erikson'un başına gelenleri anımsatan bir şey bulursan haber ver.
Bence burada her şey Erikson cinayetini anımsatıyor diye karşılık verdi Nyberg. Yalnızca bambu kazıklar yok o kadar.
Sabah erkenden polis köpekleri gelecek buraya dedi Wallander.
Onlar geldiğinde ben herhalde hala burada olacağım dedi Nyberg.
Şefle konuşacağım. Ona işlerinin nedenli yoğun olduğunu ve senin de çok yorulduğunu söyleyeceğim dedi Wallander. Arkadaşını rahatlatmak istercesine.
Bunun bir işe yarayacağını hiç sanmıyorum.
Bence denememek bir işe yaramaz dedi Wallander kesin bir tavırla.
Saat 3'te toplantı odasına toplanmışlardı. Wallander masanın çevresindeki yorgun ve uykusuz yüzlere bakınca en önemli görevinin soruşturma ekibine moral ve enerji kazandırmak olduğunu anımsadı. Deneyimlerinden her soruşturmada özgüvenin yok olduğu anlar olduğunu çok iyi bilirdi. Ne var ki o an bu kez çok çabuk ortaya çıkmıştı. Sonbahar daha sakin geçebilirdi diye geçirdiği içinden Wallander. Yaz zaten çok yorucu geçmişti. Yerine oturdu. Hansen ona bir fincan kahve getirmişti.
Cinayetleri çözmek kolay olmayacak diye başladı. Korktuğumuz şey başımıza geldi. Gösta Runfeld öldürüldü. Cinayetin Holger Eriksson'u öldüren aynı kişi tarafından işlendiği anlaşılıyor. Bunun hem ne anlama geldiğini hem de bizi bekleyen başka tatsız sürprizlerin olup olmadığını bilmiyoruz. Bu cinayetlerin geçen yaz karşımıza çıkan olaylara benzeyip benzemediğini de bilmiyoruz. Aynı kişinin iş başında olduğunu düşünerek bazı paralellikler aramamız yanlış olur. O cinayetlerle bunların arasında çok fark var. Farklar benzerliklerden çok daha fazla.
Arkadaşlarının yorumlarını dinlemek için sustu ama kimse konuşmadı. Geniş bir görüş açısı içinde çalışmamız gerekiyor. Harald Berggren'i bulmalıyız. Runfeld'in neden Nairobi uçağına binmediğini saptamalıyız. Ölmeden kısa bir süre önce neden dinlenme cihazı sipariş ettiğini mutlaka ortaya çıkarmalıyız. Birbirleriyle ilişki kurmadan yaşamlarını sürdüren bu iki adam arasında bir bağlantı olup olmadığını saptamalıyız. Kurbanlar bir rastlantı sonucu seçilmedikleri görüşünden yola çıktığımızda bu iki adam arasında mutlaka bir bağ olması gerektiği de ortaya çıkıyor. Yine hiç kimse konuşmadı. Wallander toplantıyı bitirmeye karar verdi. O anda herkesin tek gereksinimi yatıp birkaç saat uyuyabilmekti. Sabah yeniden toplanırlardı. Yağmur ve rüzgar hızlanmıştı. Wallander koşar adımlarla otoparka doğru giderken bir yandan da Nyberg'le adli tıp teknisyenlerini düşünüyordu. Aynı zamanda Runfeld'in 3 hafta içinde çok zayıfladığını söyleyen Vanya Anderson'u düşünüyordu. Bu kesinlikle Runfeld'in kaçırıldığı anlamına geliyordu. Peki ama 3 haftadan beri neredeydi? Neden? Ve onu kim ya da kimler kaçırmıştı?
13. ayrımın sonu. Sayfa 153.